Ayrım 38, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 394, 102. bölüm. Hava hala sıcaktı ama minibüsteki boğucu ağırlık yoktu. Babek uzun ve derin bir nefes alıp soluğunu boşalttı, bacaklarının titrediğini hissetti. Korku gırtlağından yukarıya safra gibi yükseliyordu. Başını nasıl bir belaya soktuğunu düşündü. Mercedes 50 metre ötedeydi, arabaya yaklaştı. Anahtarın hala kontağa takılı olduğunu biliyordu. Bir koşu arabayı alıp kaçsa, Tarık'tan saklanmak söz konusu olamazdı. Babeyi bulur ve öldürürdü. Dönüp tekrar minibüse doğru yürümeye başladı. Beyni sisler içinde başını kaldırıp düşünmek için yıldızlara baktı. Biraz önce kaçıp kurtulmaya karar vermişti, buradan uzaklaşmaya. Nereye gideceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama bütün bu olanlardan ödü kopuyor, pis bir koku alıyordu. Zihninde kaçmaya hazırlanarak bacaklarını esnetip germeye başlamışken bir fısıltı işitti. ''Harika bir gece değil mi?'' bir an ödü koptu. ''Evet öyle'' demek üzereyken birden sesi ne Abu'ya, ne Mehmet'e, ne de bildiği herhangi birine ait olduğunu fark etti. Aynı zamanda da sol avurduna bastırılan demirin soğukluğunu duydu. Gözlerini sola kaydırdı. Yarı karanlığın içinde yanında bir adam duruyor ve ''Sakın sesini çıkarma, bir hareket yapayım da deme'' diyordu. ''Yoksa çok insan ölür, beni anlıyor musun?'' Bir buz kütlesinin içinde donmuş gibiydi. Adam tabancasının namlusuna avurduna daha da sert batırdı, canı acıdı. Namlunun ucunda susturucu takılı olduğunu gördü. Şimdi bacakları iyice titriyor, lastik duygusu veriyordu. ''Beni anladın mı?'' diye sordum. Evet. Ajan Stone, CID. Adam kararlı bir fısıltıyla konuşuyordu. Üzerinde siyah taktik üniforması, kurşun geçirmez yelek, ellerinde de siyah eldivenler vardı. Babek yaprak hışırtısı gibi hafif ayak sesleri duydu. Nereden çıktıkları belli olmayan siyahlar giymiş adamlar kapkara hayaletler gibi yaklaşıyor. Çoğu susturucu takılmış otomatik tüfekler, tabancalar, makineli tabancalar taşıyordu. Miğferlerine takılı termal görüntü cihazlarıyla gölge gibi, hayalet gibi hareket ediyor. Silahlarını ve fenerlerini ışıltılı kılıçlar gibi tutuyorlardı. En azından 12 kişi olmalıydı. Bir anda dağıldılar. Mercedes'in başına gittiler. Minibüsün çevresini sardılar. Ağaçların arasında mevzilendiler. Balistik yeleklerinin üzerine cırt cırtlı şeritlerle CID kokartları yapıştırılmıştı. Babek haykırmak istedi ama yutkundu. Çığlığını tutmayı başardı. Adamlardan ikisi üzerini yoklayıp silah aradı, biri kollarını arkaya büküp bileklerine plastik bir kelepçe taktı. Babek hala donmuş gibiydi. Adamların ateş etmesine neden olabilecek bir hareket yapmak, ses çıkarmak niyetinde değildi. ''Stone, minibüste kim var?'' diye fısıldadı. ''Alçak sesle konuş.'' ''Abu ve Mehmet.'' ''Ya, kim bunlar?'' ''Tarık'ın adamları.'' ''Silahlı mı?''
''Evet.''
''Nasıl silahlar? Doğruyu söyle dostum.''
''Tabanca, otomatik tüfek.''
''Ya kadın? Ajan Adams?''
''Kadın hakkında hiçbir şey bilmiyorum.''
''Orada başka kim var?''
''Bir adam, Servierville yakınlarında bir bakım evinden kaçırdıkları biri. Adı Kyle, minibüsün içinde bağlı.''
''Minibüsün neresinde?''
''Şu tarafında.''
Çenesiyle minibüsün arka tarafını işaret etti. ''Oturuyor mu, yatıyor mu?''
''Yerde yatıyor.''
Stone işittiklerini hazmetmeye çalışırken bir yandan da gerektiğinde ateşi ne tarafa yönlendireceğini belirlemeye çalışıyordu. ''Tarık nerede?''
''Ötekilerle buluşmak için çiftlik evine gitti, konuşmak için.''
''Hangi ötekiler?''
Babek bildiklerini anlattı. ''Sanırım çiftlikteki herkesi öldürecekler.''
''Tarık silahlı mı?''
''Evet, tabancası var.''
Stone Babek'in başını okşadı. Cici köpek. Elleriyle bazı işaretler yapınca yanına iki ajan geldi, fısıltıyla konuştular. Ötekiler minibüsün çevresini sararken içlerinden ikisi de kayar kapının iki yanında mevzilendi. Birden minibüsün kapısı kayarak açıldı ve peşinde Mehmet elinde feneriyle Abu dışarıya çıktı. Her ikisinin elinde silahları vardı.
Her şey çok çabuk gelişti. 12 ışık yanıp minibüse çevrildi. Abu'nun yüzüne yaşadığı şokun ifadesi yerleşti. Tabancasının iki kez rastgele patlaması büyük bir hataydı. Mehmet ateş edip minibüsün içine atılırken iki el ateş etmeyi başardı. Ardından sessiz bir tüfek salvosu patladı. Minibüsü kurşunlarla delik deşik etti. İki adamı müstehcen bir ölüm dansıyla yere çaktı. 103. Bölüm. Pekala, anlaşıyor muyuz Jack? Jack cevap vermedi. İfadesiz yüzünden ne düşündüğünü anlamak imkansızdı. Chad oturmuştu. Durmadan yukarı aşağı sallanan bacağı sabırsızlığını ele veriyordu. Sadece maskeyi ve eserleri istiyoruz Jack. Evet tabii. Bir yere saklamış olmalısın. Böylesi akla yakın. İnsan bir hazineyi öylesine bırakır mı? Güzel soru. Ukalalıkların bitmedi mi daha? Jack inatla susuyordu ama elmacık kemiklerinin üzerindeki derisi gerilmiş, yüzü sessizliğinin altında açık bir yara gibi öfkeden solmuştu. Chad saatine baktı. Sonra elinin geniş bir hareketiyle cebinden küçük bir sik çıkardı ve bize doğrulttu. Söylemiştim Jack, kimsenin canının yanmasını istemiyorum demiştim. Ama yemin ediyorum, eğer konuşmazsan... Kevin'a sonra da bana baktı. Biri ölecek, 3 saniyen var. Jack gözlerini Chad'e dikti ve ben o bakışta her an bir bomba gibi patlayacak kadar yoğun bir nefret gördüm. Yine sessizlik. Chad sigin horozunu kaldırdı, tabancayı Kevin'a doğrulttu. İstediğin gibi olsun. 3, 2... Jack samanlığın altından girilen eski bir kömür ocağı var diye konuştu. Samanlığın arka ucundaki bir döşeme kapağı birkaç basamağa açılıyor. Samanları sağa sola it görürsün. Tünelin ucunda güvenli bir depo bulacaksın. Chad zafer kazanmış gibi sırıttı. İşte bu. Bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Elektrik düğmesi döşeme kapağının hemen yanındaki direkte. Tünelin 200 metresini aydınlatır. Tünel sona ermeden hemen önce dar bir plato oluşturur. Deponun demir ve meşe kapısı hemen orada. Maske ve eserler o depoda saklı. Hepsi mi? Evet, bütün hepsi. Kapı kaya gibi sağlam. Üstelik asma kilitler de var. Tünel nereye çıkıyor? Ufak bir platoya. Oradan kaçmayı mı planlamıştın Jack? Jack yanıt vermedi. Söylesene, oradan mı kaçacaktın? Tünelin ağzında çalıların gerisine gizlenmiş 2 dört çeker var diye ekledi Jack. Askerlik insanın kanına işler. Tehlike anında 1 saniyede tüymeye hazırlık, öyle mi? Jack dilsiz gibiydi. Umarım yalan söylemiyorsun eski dostum. Söylemiyorum. Aferin. Elini uzatıp parmaklarını şaklattı. Anahtarlar. Anahtarları uzat. Sakin sakin. Usulca. Ona anahtarları ver Kevin, dedi Tanner. Kevin elini pantolonunun cebine götürürken Tanner, acele etmek yok dostum dedi. 2 parmağını kullanarak çıkar anahtarları. Kevin aşınmış bir tahta parçasına çelik telle bağlanmış kocaman bir anahtar destesi çıkardı. Tanner elini uzattı. Kevin'in fırlattığı desteği sırıtarak havada yakaladı. Jack, sen de kimsin diye sordu. Anlaşmanın taraflarından, tıpkı senin gibi. Jack bir açıklama yapması için Chad'e döndüyse de adam bir şey söylemedi. Dikkatini Tanner'ın attığı anahtar destesini yakalamaya verdi. Burada oyun falan oynamıyoruz değil mi Jack? Öyle çelme takma, tuzak kurma falan yok, tamam mı? Sana malların nerede olduğunu anlattım. Pekala, şimdi anlaşmanın öbür yarısına gelelim. Chad kendinden memnun görünüyordu. Tarık da öyle. Önce maskeyle eserler dedi, sonra anlaşmayı tamamlarız ve herkes yoluna gider. Babamın yüzündeki o rahatsız ifadeyi o zaman gördüm. Çenesi çelik gibi sımsıkı kenetlenmişti. Hayır, öyle olmayacak dedi. Sen neden bahsediyorsun Frank diye sordu Chad. Anlaşmaya uymayacaksınız dedi babam. Yüzünde karışık bir ifade, gözlerinde kayıp bir bakış, sesi durgun, duygusuz bana bakıp ikisine de inanmıyorum dedi. Chad yalancı düzenbazın biri. Tarık da 5 sent kazanacağını bilse öz anneannesini öldürebilecek bir pislik torbası. Tarık beni korkutan, gıdaklamayı andırır bir kahkaha attı.
İltifat konusunda hiç de başarılı değildin albay, yalan mı?
Sen daha Irak'tayken isim takmışlardı, cenaze levazımatçısı diye. Daha o zaman ölümle anılırdın Tarık, değişen bir şey yok. Tarık köpek bokuymuş gibi bakıyordu. Chat havayı yumuşatmaya çalıştı.
Sen sözünü tuttukça biz de tutacağız.
Babam gözlerini bana çevirdi. Kat, geriye sarmak elimde olsa onları değiştirebilsem değiştirirdim. O kadar pişmanım ki. Pişman olduğundan emindim ama ondan hala nefret ediyordum.
Bu işi bağlayalım artık. Chat Tarık'a dönüp git malları getir dedi. Yanına Tanner'ı ve dışarıdakilerden birini al. Ben burada kalıyorum.
Babam utanıyormuş gibi başını indirdi. İşte o zaman sol bacağını kıvırdığını gördüm. O çok cepli pantolonunun kumaşının bir ya da iki parmak kalktığını fark ettim. Babam üzerinde her an bir silah, tabanca ya da bıçak bulunduran insanlardandı. Tarık tabancasını almıştı ama protez bacağına bir şekilde tutturulmuş, uzun bir kaleme benzer madeni bir şey görür gibi oldum. Ayak mekanizmasının bir parçası da olabilirdi. Ama babamı tanıdığım için bunun bir son çare silahı olduğundan emindim. Belki de atölyesinde yaptığı taktik bir bıçak ya da hançerdi. Her neyse, Jack üzerine ararken fark etmemiş olmalıydı. Belanın geldiğini hissediyor, içimde buz gibi yükselen korkuyu duyuyordum. Babam hep bir aksiyon adamı olmuştu ve Parkinson belirtilerine, yılların eseri yavaşlığa rağmen hala fiziki anlamda güçlüydü. Hala mücadele etmeden yenilmeyi kabul etmeyecek bir savaşçıydı. Babamı tanıyor, doğru anı bekleyeceğini biliyordum. Protez bacağına gerçekten bir silah takılı olup olmadığını görmeye çalışırken birden babamın yüzü bal mumundan yapılmış da eriyormuş gibi çöktü, inlemeye başladı.
''Tanrım, hayır!''
Çığlığını dikkatleri başka yana çekmek için atmıyordu. Gerçekti. Bir şok ve tehlike tanısıydı. Bakışlarını izledim, herkes izledi. Merdivenin tepesinde birkaç basamak inmiş şanı görünce yüreğimin parçalandığını hissettim. O kadar küçük, öylesine masum görünüyordu ki. Görüntüsü bana küçük bir çocukken merdivenin başına gelip bir bardak su istediği günleri hatırlattı. Gömleğinin yakası kaymış, başkasına ait ona birkaç numara büyük gelen bir pijama pantolonu giymişti. Ama istediği su değildi. İki eliyle pompalı bir tüfek kavramıştı. Bir an babamın gözünde yürüyen bir ölü görmüş gibi bir tanıma kıvılcımı gördüm. Gözleri doldu, sevinç gözyaşlarıyla. Bir de durumun inanılmaz tehlikesini fark etmiş gibi korkuyla.
''Şan, şan evlat, lütfen sakın bir şey yapma evlat. Kıpırdama lütfen.''
Korkunç, ürkütücü bir sessizlikti. Herkes dondu. Sanki odadaki bütün hava emilmiş gibi. Filmlerde kameranın üç boyutlu hareketsiz bir görüntüde donması gibi. Oysa babamın yakarışı boşunaydı. Şan sarsılmıştı ve elindeki tüfeği doğrultmaya başlıyordu.
''Şan, hayır!'' diye aykırdım.
Tanner tabancasını kaldırıp Şan'ı nişanladı. Courtney ''Hayır!'' diye bağırıp Sigin'i çıkardı. Tarık her ikisinden de daha hızlıydı. 45'liğini çekip anında nişan aldı ama tetiğe çökmeye fırsat bulamadan dışarıdan silah sesleri geldi. Önce iki patlama, hemen arkasından da iki patlama daha. Ateş edenler Chad'in adamları değildi, daha uzakta birileriydi. Verandadakilerin döndüğünü, silahlarını çiftliğin dışındaki karanlığa çevirdiklerini gördüm. Ondan sonra her şey ağır çekim ilerleyen korkunç bir kabus gibiydi. Silah seslerini duyunca Şan asabi bir tepkiyle tetiği çekti, tüfek patladı. Kurşunun gücü Tanner'ı göğsünden vurdu. Sırt üstü devirdi. Courtney de aynı patlamada vuruldu, geriye doğru sendeleyip yığıldı, her yerde kan vardı. Bu kadarı babam için yeterli fırsattı. Elini ayağına götürdü, oradan parlak çelikten kalem boyunda civataya benzer bir şey çekti. Ucu sivriltilmiş bir civata. Tarık'ın Şan'a ateş ettiğini görüp dehşete kapıldım. Kurşun Şan'a isabet etmedi, solundaki duvarda bir delik açtı.
''Tarık indir, tüfeğini indir!'' diye bağırıyordu. Şan şaşkınlıkla irkildi. Tarık yeniden nişan aldı. Ancak bu kez babamın kolu bir yarım daire çizdi. Çelik civata Tarık'ın sırtına saplandı. Tarık inleyerek yığıldı. Tabancası ateş alarak yerde bir delik açtı. Babam civatayı çekerek çıkardı. Bu sefer de Tarık'ın göğsüne sapladı.
''Cehennemde görüşürüz Tarık.''
Her şey aynı anda ama çok hızlı gelişiyordu. Verandadaki adamlar bir çatışmaya girmiş gibi dışarıdan yeni silah sesleri geldi. Chad fırsatı kaçırmadı, eğilip Tanner'ın ölü elinin yanındaki anahtar destesini kaptı. Jack üzerine atıldı. Ama Chad daha hızlıydı. Art arda iki kere ateş etti. İlk kurşun Jack'in omzuna saplanıp onu devirdi. Hepimiz saklanacak bir yer aradık. Chad beklemeden mutfak kapısından fırladı. Kapıyı çarparak arka verandaya çıkıp gözden kayboldu. 104. Bölüm. Stone bağırarak ateşkes emri verdi ve susturucu takılmış silahların derin gümbürtüsü durdu. Havada bir kordit kokusu salınıyordu. Stone ve adamları dikkatli adımlarla minibüse yaklaştı. Bir el Abu'nun eli yükselip seyirdi ve ikisi Abu'nun, ikisi Mehmet'in kafasına dört kurşun daha saplandı. Stone'un iki adamı öndeki elindeki kevlar bir kalkan tutarak minibüsün içine girdi. Stone her yer temiz haberi gelene kadar bekledi. Ardından Babe'yi yakasından kanlı cesetlerin yanına sürükledi. Abu ve Mehmet vücutları kurşunlarla delik deşik minibüsün yarı içinde yarı dışında yatıyordu. Babek şaşkındı. Bütün atışlar iki karışa dört karışlık ufak bir alana yönlendirilmiş gibiydi.
O ikisi bunlar mı?
Evet. Babek Abu'nun ve Mehmet'in yaralarından sızan bütün o kanı görünce bayılacak gibi oldu, başı dönüyordu. Stone elinde güçlü taktik fenerinin takılı oldu. AR-15 ile ateşe hazır minibüsün içindeki iki adamının yanına gitti. Kısa bir süre sonra üçü birlikte ağzı koli bandıyla kapatılmış genç bir adamla minibüsten çıktı. Adamlardan biri bandı söktü. Genç adam ağlamaya başladı. Tüm vücudu kasılarak sarsılıyordu. Stone sırtını sıvazlayarak onu sakinleştirmeye çalıştı.
''Tamam Kyle, her şey yolunda, güvendesin dostum.''
Siyah taktik giysili iki sağlık görevlisi yaklaşıp genci götürdü. Babek hayatta kaldığı için talihli olduğunu düşünüyordu. Stone elini sallayarak adamlarını yanına çağırdı. İçlerinden ikisine Babek'in yanından ayrılmamalarını emretti. Silah sesleri ormanda azalarak da olsa yankılanmayı sürdürdüğü için çok geç kaldığını düşünüp kaygılanıyordu. O sesler onları ele verecek, çiftlik evindekileri uyaracaktı. Babe'ye dönüp hırlar gibi,
''O evdekiler hakkında bana doğruyu söylediğini umuyorum.'' dedi.
''Yemin ederim.'' Stone adamlarını bir araya toplayıp emirler yağdırdı. Havayı yumruklarken kararlı görünüyordu.
''Kıpırdayın çiftliğe, çatışmaya hazır olun.''
Arkada kalan ikisine de, ''Bunu toparlayıp götürün.'' dedi. Babek Stone'un yüzündeki ifadenin her şeyi açıkladığını düşünüyordu. Sanki çok geç olduğunu şimdiden biliyormuş gibi. Silah sesleri ani baskın umutlarını tümüyle yok etmişti. Stone'un gitmesini, arkasında koyu renk taktik giysileriyle tek sıra koşan adamların tıpkı avını arayıp bulacak ölümcül bir kara yılan gibi karanlıkta ilerlemesini hayranlıkla izledi. Ondan sonra hatırladı, tek şey başına bir çeşit çuval geçirilmesi ve her yerin karanlığa gömülmesiydi. Her yeri kanla kaplı oda bir kasap dükkanını andırıyordu. Babamın yerde kolları bacakları açık yattığını gördüm, kalbim duracak gibi oldu, ona yaklaştım. Gözleri ölümde açılmış, görmeden tavana dikilmişti. Chad'in kurşunu burnunun üzerinde iki gözünün arasında sanki matkapla delik açmıştı. Kevin'i o zaman fark ettim. Başının yanına Chad'in ya da başka birisinin silahından çıkıp seken bir kurşun yemiş olmalıydı. Gerçek dışı acıdan başım döndü, bayılmak istedim. Bilincimi neden yitirmediğimi asla bilemeyeceğim. Ama Courtney'nin doğrulmaya çalıştığını, Tanner'ın onun hemen yanında bir bacağı kıvrık yattığını gördüm. Courtney ıstırap çekiyordu. Bluzu ve yüzü kanla kaplıydı. Saçmalar cildini dağlamıştı. Jack duvarın dibine yığılmış, eli yarasında acıyla inliyordu.
Şan dudakları ürkmüş bir çocuğunkiler gibi titriyordu. Şaşkınlık içindeydi. Sonra Jack'in yanına gitmek için basamaklardan inmeye koyuldu. Bağırdım, olduğu yerde durdu. Şan, üst kata dön. Ben söyleyene kadar orada kal. O tüfekle de dikkatli ol. Yere bırak tüfeği. Yere bırak dedim. Şimdi bırak. Odana gitme. Ben sesleninceye kadar da çıkma. Ama babam... Gözlerindeki yaşları gördüm. Jack yüzünü buruşturdu. Istırap çekiyor, hareket edemiyordu. Git evlat, söyleneni yap. Courtney dirseğinin üzerinde doğrulmaya çalışıp Stone diye bağırdı. Ateşi kes Stone. Sesini duyurabildi mi hiç bilmiyorum. Dışarıdan yeniden silah sesleri işitildi. Sesler verandadaki adamlardan gelmiyor gibiydi. Kim bilir, belki de Chad'in peşine takılmışlardı. Şaşkındım, ne düşüneceğimi bilemiyordum. Sanki bir hortuma kapılmıştım. Şiddetli bir fırtına tarafından sürükleniyordum. Bir de içimde güçlü bir öfke hissediyordum. Chad gerçekten Jack'in bütün söylediklerini yapmış olabilir miydi? Uçak kazasını hazırlamış mıydı? Sorular içimde kaynıyor, bir yanıt peşinde beynimi kazıyıp duruyordu. Belki de intikam peşinde. Dışarıda karanlıkta gümüş kılıçları andırır ışıklar parıldadı. Kısa, güçlü bir müsaademe, sonra her şey sessizliğe gömüldü. Uzaktan birisi seslendi. ''Yüzbaşı adam, orada mısınız?'' ''Courtney, buradayım.'' diye cevap verdi. Jack'in yanına gittim. Ben yaralarını incelerken acı ile inledi. Alnında ter damlaları parıldıyordu ve acıdan komaya girecek gibiydi. Bakışlarımız buluştu. Tek söylediği ''Kendini bırakma'' oldu. ''Hiç niyetim yok.'' Courtney ürktü, hareket etmeye çalıştı ama beceremedi. Stone ve adamları birazdan burada olur. Nasıl Chad'den yana olursun? Zaman kazanmak için onları oyalamak zorundaydım Cat. Çavuş Stone takviyeyle peşimdeydi ama aramızda çok mesafe vardı. Tanner'a hiç güvenmedik. Telefonla iletişimi sürdüremeyince Chad ve Tara'ya kanmış gibi yapmaktan ve Stone'un başımın dertli olduğunu tahmin edip beni kurtarmaya geleceğini ummaktan başka çare kalmamıştı. Uçak kazası Chad'in işi miydi? Bana doğruyu söyle. Bilmiyorum Cat, gerçekten bilmiyorum. Yüzüme baktı. Ama zaten epey dert yarattı. Eğilip Sigin'i almaya çalıştı ama gücü yeterli değildi. Tabancasını aldım ama ona vermedim. Mekanizmayı kaydırdım, namluya bir fişek sürdüm. Ne yapıyorsun? Chad'le randevum var diyelim. Kevin'in düşürdüğü taktik feneri aldım. Courtney güçsüzce koluma yapıştı, gözlerimin içine baktı. Deli olma, yardım geliyor. Bir dakikaya kalmaz burada olurlar. Söyle onlara Jack ve Sean ile ilgilensinler, sen iyi misin? Cat, bekle. Chad tehlikelidir. Stone'u bekle. Oysa dinlemiyordum bile. Jack'in suçlamasını hatırlıyor, içimde kaynayan öfkenin lav gibi kızıp kabardığını hissediyordum. Bir dürtü beni babamın cesedine bakmaya zorladı. Yarasından kan sızıyordu. Gözlerimin dolduğunu hissettim. Eğildim, baş ve işaret parmaklarımla gözlerini kapadım. Acıdan soluksuz kalacak gibiydim. Sonra doğruldum, Siggy ve feneri kaldırdım ve Chad'in peşinden arka kapıdan fırladım. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 404.